Ayrım 6, sayfa 531. Soruşturma ve soruşturmadan sonuç çıkarılması. Soruşturma evresinin başlaması. Suç işlendiği izlenimi veren bir hal öğrenilir öğrenilmez soruşturmanın başlatılması gerekir. Cumhuriyet savcısı ihbar veya başka yolla bir suçun işlendiği izlenimini edinirse kamu davası açıp açmama konusunda karar verebilmek amacıyla hemen konuyu araştırmak. Soruşturma evresi failin suç teşkil eden bir hareketi yapıp yapmadığı konusundaki şüpheyle başlamaktadır. Şüphe somut olaylara dayanmalıdır. Soruşturma evresinin işlevi. Soruşturma evresinin görevi kovuşturmayı hazırlamaktır. Soruşturma evresinde delillerin ele geçirilmesi, bunların kaybolmasının önlenmesi ve kovuşturmaya kadar el altında tutulması gerekir. Suçun öğrenilme şekilleri. 1. Resen öğrenme. 2. İhbar yoluyla öğrenme. İhbar, resen kovuşturulan bir suçtan haberdar olan kimsenin adli makamlara durumu bildirmesidir. Suça ilişkin ihbar, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına, vali veya kaymakamlığa yapılabilir. 3. Şikayet yoluyla öğrenme. Şikayete bağlı olan suçlarda ceza soruşturması ve kovuşturması suçtan zarar gören kimsenin şikayetiyle başlar. Şikayet hem bir muhakeme şartı hem de suçun öğrenilme şeklidir. Suça ilişkin şikayetler de ihbarlar gibi Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına, vali veya kaymakamlığa yapılabilir. Suçtan zarar gören şikayet hakkını 6 ay içinde kullanmalıdır. Süre hem fiilin hem de failin bilindiği veya öğrenildiği anda işlemeye başlayacaktır. 4. Tutanaklı öğrenme. 5. Diğer yollarla öğrenme. Talep, Adalet Bakanı'nın belirli suçların takip edilmesini Cumhuriyet Savcısından istemesidir. Yabancı devletin şikayeti, mütalaa. Suçun öğrenilme şekilleri. 1. Soruşturmanın gizliliği. Savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir. Gizliliğin ilki olmasının birinci nedeni şüphelinin lekelenmesini engellemektir. İkinci nedeni ise delillerin karartılmasını engellemektir. 2. Soruşturmanın yazılılığı. Yazılılık soruşturma evresinde yapılan sözlü veya hareketli tüm işlemlerin tutanağa geçirilmesini ifade eder. Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır ve tutanak adli kolluk görevlisi, cumhuriyet savcısı veya suç ceza hakimi ile hazır bulunan yazman tarafından imza edilir. Polisin bir suça ilişkin olarak kendisine yapılan sözlü ihbar ve şikayetler ile görevi sırasında öğrendiği suça ilişkin bilgileri yazılı hale getirmesi gerekmektedir. Soruşturmanın dayanıklılığı. Soruşturmanın dağınıklığı. Dağınıklık, soruşturma işlemlerinin hep aynı kişi veya kişiler tarafından yapılmasının gerekli olmadığını ifade eder. Bir yargı çevresindeki Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın kapsamlı olması halinde başsavcılık bünyesindeki birden fazla savcıyı bir olayı soruşturmakla görevlendirebilir. 4. Soruşturmanın kurala bağlı olmayışı. 5. Soruşturmanın kamusallığı. Kamusallık ilkesi cezalandırma yetkisinin bireyden alınarak devlete geçmesini ifade eder. Devlet bireyler arasındaki ilişkilerde düzenleyici bir işleve sahiptir. Kamu düzenini bozan ve suç teşkil eden eylemler hakkında ceza soruşturmasını yürütmek devletin görevidir. 6. Soruşturmanın mecburiliği. Soruşturmanın mecburiliği ilkesi, soruşturma makamlarının basit suç şüphesi üzerine soruşturmayı başlatma yükümlülüğünü ifade eder. Soruşturmanın mecburiliği ilkesi, kovuşturma evresi içinde geçerlidir. Cumhuriyet savcısı, suçun işlendiğine dair yeterli şüphe nedenlerine ulaştığında, kural olarak iddianame düzenlemek, iddianame kabul edildiğinde de ceza davasını takip etmek mecburiyetindedir. İddianamede bulunması gereken hususlar. Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa, Cumhuriyet Savcısı bir iddianame düzenler. İddianame görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenir. İddianamede bulunması gerekenler: 1. Şüphelinin kimliği, 2. Müdafili, 3. Maktul, mağdur ve suçtan zarar görenin kimliği, 4. Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanuni temsilcisi, 5. Açıklamasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan kişinin kimliği, şikayette bulunan kişinin kimliği, şikayetin yapıldığı tarih, yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri, yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, suçun delilleri, şüphelinin tutuklu olup olmadığı, tutuklanmış ise gözaltına alma ve tutuklama tarihleriyle bunların süreleri. Cumhuriyet Savcısının takdir hakkını kullanacağı hallerin varlığı. 1. Ön ödeme. Ön ödeme, Cumhuriyet Savcısının soruşturma konusunda şüphelinin suçu işlediğine dair yeterli şüphe ortaya koyan delile ulaşmasına rağmen iddianame düzenleyemeyerek sanığın para cezası ödemesi karşılığında uyuşmazlığı ortadan kaldırmasına olanak tanıyan bir kurumdur. Ön ödeme cezası hafif olan suçlarla yargı organlarını meşgul etmeme, adliyenin yükünü hafifletme ve zaman tasarrufu sağlama gibi nedenlerle yerinde bir kurum olarak görülmektedir. 2. Uzlaşma. Uzlaşma, şüpheli ve sanıkla mağdurun bir uzlaştırıcının nezaretinde karşılıklı edimlerle anlaşarak ceza mahkemesini sona erdirmelerini ifade eder. Kanunda uzlaşmaya tabi suçlar şu şekilde belirtilmiştir: kasten yaralama, taksirle yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçları. Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir. Uzlaşma sürecinde dava zaman aşımı süresi işlemez. 3. İddianamenin düzenlenmesinin ertelenmesi. Kanun koyucu, soruşturma sonunda bazı koşulların varlığına bağlı olarak Cumhuriyet Savcısına kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verme imkanı tanımıştır. Cumhuriyet Savcısı, ancak soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olup üst sınırı 1 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda iddianamenin düzenlenmesini ertelemeye karar verebilir. Soru 1. Sağlıklı bir duruşma yapılmasının öncelikli şartı nedir? A. Kovuşturmanın sağlıklı yapılması. B. Delillerin koruma altında olması. C. Gözaltına alınan hakların söylenmesi. D. Müdafinin dinlenmesi. E. Soruşturmanın sağlıklı yapılması. Çözüm: sağlıklı bir duruşma yapılmasının öncelikli şartı sağlıklı bir soruşturma yapılmasıdır. Çünkü soruşturma aşamasında eksiklikler olursa duruşmada farkına varılan bu eksikliklerin gerçekleştirilmesi gerekecektir. Yanıt E'dir. E. Soruşturmanın sağlıklı yapılması. 2. Soruşturmanın başlaması için gerekli olan şüphe nasıl ifade edilir? A. Kuvvetli şüphe. B. Basit şüphe. C. Yeterli şüphe. D. Makul şüphe. E. Yoğun şüphe. Çözüm: soruşturma evresi, failin suç teşkil eden bir hareketi yapıp yapmadığı konusundaki şüphe ile başlamaktadır. Yanılma payının derecesine göre şüphe basit, yeterli, makul veya kuvvetli olur. Soruşturmayı başlatan şüphe basittir. Yanıt B'dir. B. Basit şüphe. 3. Devreye gezen polisler mahalledeki parkta kavga sesleri duyar. Olay yerine koşmaya başlarlar. Tam bu sırada kavga eden taraflardan biri cebinden çıkardığı bıçağı karşı tarafın kalp bölgesine doğru saplar. Bu olayda suçun öğrenilme biçimlerinden hangisi söz konusudur? A. Resen öğrenme. B. İhbar yoluyla öğrenme. C. Şikayet yoluyla öğrenme. D. Tutanakla öğrenme. E. Mütalaa yoluyla öğrenme. Çözüm: olayda suç kolluk kuvvetlerinin önünde işlenmiştir. Dolayısıyla herhangi bir işleme gerek kalmadan kolluk kuvvetleri kentliğinden suçu öğrenmiştir. Yanıt A'dır. A. Resen öğrenme. 4. Uykusu kaçan CK gece salonunun penceresinden dışarı bakarken dışarıda iki kişinin tartıştığını, birinin belindeki silaha sarılarak iki el ateş edip kaçtığını görmüştür. CK derhal polise gördüklerini anlatmıştır. Bu durumda CK'nın suçu polise bildirmesi suçun öğrenilme şekillerinden hangisiyle ifade edilir? A. Yabancı devletin şikayeti. B. Resen öğrenme. C. İhbar yoluyla öğrenme. D. Tutanakla öğrenme. E. Şikayet yoluyla öğrenme. Çözüm: İhbar, resen kovuşturulan bir suçtan haberdar olan kimsenin adli makamlara durumu bildirmesidir. İhbar eden, suçtan zarar gören kişi olabileceği gibi suçla hiç ilgisi bulunmayan üçüncü bir kişi de olabilir. Suçun şikayete bağlı olmadığı hallerde suçtan zarar görenin yaptığı bildirim şikayet olmayıp bir ihbardır. Yanıt C'dir. C. İhbar yoluyla öğrenme. 5. Aşağıdakilerden hangisine suça ilişkin ihbar yapılabilir? A. Konsolosluğa. B. Jandarmaya. C. Kaymakamlığa. D. Elçiliklere. E. Hepsi. Çözüm: suça ilişkin şikayetlerde ihbarlar gibi Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına, vali veya kaymakamlığa veya yurt dışında işlenip de ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak ilgili kurum veya kuruluş idaresine yapılabilir. Yanıt E'dir. E. Hepsi. 6. Yabancı devletin şikayetiyle ilgili hangisi yanlıştır? A. Belli suçlarla sınırlıdır. B. Yabancı devlet bayrağına hakaret bu kapsamdadır. C. Yabancı devletin şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcısı soruşturma yapmak mecburiyetindedir. D. Yabancı devletin şikayeti bir anlamda muhakeme şartıdır. E. Yabancı devletin şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcısı soruşturma yapmak mecburiyetinde değildir. Çözüm: yabancı devletin şikayeti belli suçlarda söz konusu olur. Yabancı devlet bayrağına hakaret, yabancı devlet başkanına karşı şikayete bağlı suçlarda soruşturma, ilgili devletin şikayeti üzerine yapılabilir. Yabancı devletin şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcısı soruşturma yapmak ve dava açmak mecburiyetinde değildir. Yabancı devletin şikayeti bir yönüyle de muhakeme şartıdır. Yanıt C'dir. C. Yabancı devletin şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcısı soruşturma yapmak mecburiyetindedir. 7. Bazı basit suçların takibi şikayet koşuluna bağlanarak suçtan zarar görenin soruşturma ve kovuşturmanın yürütülmesine etkin olması mümkün kılınmıştır. Hangisi bu suçlardan değildir? A. Cinsel taciz. B. Konut dokunulmazlığı. C. Mal varlığına yönelik tehdit. D. Adam öldürme. E. Taksirli adam yaralama. Çözüm: İfadede verilen suçlar cinsel taciz, mal varlığına yönelik tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal, haberleşmenin engellenmesi, basit hırsızlık, taksirle yaralama, kasten basit yaralama gibi. Yanıt D'dir. D. Adam öldürme. 8. Soruşturma işlemlerinin tutanağa geçmesiyle beraber üçüncü kişilerle görülememesi hangi özelliğiyle ilgilidir? A. Soruşturmanın dağınıklığı. B. Soruşturmanın kamusallığı. C. Soruşturmanın gizliliği. D. Soruşturmanın kurala bağlı oluşu. E. Soruşturmanın yazılılığı. Çözüm: soruşturma işlemlerinin tutanağa geçmesiyle beraber üçüncü kişilerce görülememesi soruşturmanın gizlilik özelliğiyle ilgilidir. Yanıt C'dir. C. Soruşturmanın gizliliği. 9. İddianamede hangi bilgi yer almaz? A. Şüphelinin kimliği. B. Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği. C. Müdafi. D. Suça tanık olanların kimlik bilgileri. E. Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman. Çözüm: şüphelinin kimliği, müdafi, maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği, mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanuni temsilcisi açıklamasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan kişinin kimliği, şikayette bulunan kişinin kimliği, şikayetin yapıldığı tarih, yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri, yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, suçun delilleri, şüphelinin tutuklu olup olmadığı, tutuklanmış ise gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri gösterilir. Yanıt D'dir. D. Suça tanık olanların kimlik bilgileri. 10. İddianamenin değerlendirilmesi ile ilgili hangisi yanlıştır? A. 15 gün içinde iade edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılır. B. İade edilmeyen iddianamenin kabul edilmiş sayılması zimni kabul olarak ifade edilir. C. Bu süre hak düşürücüdür. D. Bu süre düzenleyici süredir. E. İade kararına itiraz edilebilir. Çözüm: İddianamenin değerlendirilmesi aşamasında 15 gün içinde iade edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılır. Bu zimni kabul olarak ifade edilir. 15 günlük süre hak düşürücü süre olmayıp düzenleyici süredir. Mahkeme eksik ya da hatalı noktalar tespit ettiğinde bu noktaları belirtmek suretiyle iddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesi karar verilir. İade kararı itirazı kabil bir karardır. Bu karara karşı Cumhuriyet Savcısı itiraz edebilir. Yanıt C'dir. C. Bu süre hak düşürücüdür. 11. Hangisi mahkemenin iddianame üzerindeki yetkilerinden değildir? A. Belirtilen hususlara uygun düzenlenip düzenlenmediğini inceler. B. Suçun ispatına etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delilin toplanıp toplanmadığını inceler. C. Ön ödeme tabi bir suçtan dolayı ön ödemenin uygulanıp uygulanmadığı noktalarında değerlendirilir. D. Uzlaşmaya tabi bir suçtan dolayı veya uzlaşma usulünün uygulanıp uygulanmadığı noktalarında değerlendirir. E. Delillerin yeterli derecede korunup korunmadığını denetler. Çözüm: İddianamenin belirtilen hususlara uygun düzenlenip düzenlenmediği, suçun ispatına etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delilin toplanıp toplanmadığı, yani iddianamede sübute etkili delillere yer verilip verilmediği, ön ödeme veya uzlaşmaya tabi bir suçtan dolayı ön ödeme veya uzlaşma usulünün uygulanıp uygulanmadığı noktasında değerlendirilir. Yanıt E'dir. E. Delillerin yeterli derecede korunup korunmadığını denetler. 12. İtiraz davasının konusunu hangisi oluşturur? A. Yeterli şüphe uyandıracak delil elde edilmemesi. B. Mahkeme harçlarının yatırılmaması. C. Şüphelinin ifadesinin eksik alınması. D. Sorguya çekme süresinin uzunluğu. E. Soruşturma olanağının olmaması. Çözüm: İtiraz davasının konusunu yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması sebebiyle verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararları oluşturur. Yanıt A'dır. A. Yeterli şüphe uyandıracak delil elde edilmemesi. 13. Cumhuriyet savcısı hangi durumda yeterli delile ulaşmasına rağmen kovuşturmaya yer olmadığı kararı verebilir? A. Etkin pişmanlık hükümlerinin varlığı. B. Taksirli suçlara ilişkin hükümler. C. Üst sınırı bir yıla aşmayan suçlar. D. Basit suçlar. E. Taammüden işlenen suçlar. Çözüm. CMK'ya göre Cumhuriyet Savcısı soruşturmanın sonunda yeterli delille ulaşmasına rağmen cezayı tamamen kaldıran şahsi sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların ya da şahsi cezasızlık sebebinin varlığı halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, savcının bu imkanı kabullenebilmesi için cezalandırmayı engelleyen bir etkin pişmanlık halinin veya şahsi cezasızlık sebebinin gerçekleşmesi gerekir. Yanıt A'dır. A. Etkin pişmanlık hükümlerinin varlığı. 14. Hangisi kanunda sayılan uzlaşma kapsamındaki suçlardan değildir? A. Kasten yaralama. B. Taksirle yaralama. C. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması. D. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması. E. Cinsel dokunulmazlık. Çözüm. Cinsel dokunulmazlık suçunun uzlaşma kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bununla beraber kanunda kasten yaralama, taksirle yaralama, konut dokunulmazlığını ihlali, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması gibi suçlar bu kapsamdadır. Yanıt E'dir. E. Cinsel dokunulmazlık. 15. Soruşturma evresinde soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tabi olması halinde uzlaşma teklifinde kim bulunur? A. Hakim, B. Ağır Ceza Hakimi, C. Cumhuriyet Savcısı, D. Müdafi, E. Kanuni Temsilci. Çözüm. Soruşturma evresinde soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tabi olması halinde Cumhuriyet Savcısı veya talimatı üzerine adli kolluk görevlisi şüpheliyle mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. Yanıt C'dir. C. Cumhuriyet Savcısı. 16. Hangisi uzlaşma ile ilgili yanlış olan ifadedir? A. Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini bir defada yerine getirmesi halinde hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. B. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, başka şart aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. C. Uzlaşmanın sağlanırsa soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz. D. Uzlaşma sürecinde dava zaman aşımı süresi işlemez. E. Uzlaştırmacı için herhangi bir ücret ödenmez. Cevap E. Uzlaşmacı için herhangi bir ücret ödenmez. 17. Uzlaşma bedelinin taksite bağlanması halinde hangi karar verilir? A. Yargılamanın sona ermesi. B. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması. C. Dosyanın kaldırılması. D. Davanın reddedilmesi. E. Davadan feragat edilmiş sayılması. Cevap B. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması. 18. Hangisi Cumhuriyet Savcısının erteleme kararı verebilmesi için geçerli şartlarından değildir? A. Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olmamış bulunması. B. Kamu davası açılmasının ertelenmesinin şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olması. C. Üst sınırının 3 yıl olması. D. Yapılan soruşturmanın kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi. E. Kovuşturulmasının şikayete bağlı olması. Cevap C. Üst sınırının 3 yıl olması. 19. Kamu davasının açılması ne kadar süre ertelenebilir? A. 1 yıl, B. 2 yıl, C. 3 yıl, D. 4 yıl, E. 5 yıl. Cevap E. 5 yıl. 20. TCK'ya göre 6 aylık şikayet süresi ne zaman işlemeye başlar? A. Fiilin öğrenilmesinden itibaren, B. Failin öğrenilmesinden itibaren, C. Fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren, D. Fiil veya failin öğrenilmesinden itibaren, E. Suçun işlenmesinden itibaren. Cevap C. Fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren. 21. Şikayete ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Şikayet süresi 1 yıldır. B. Kovuşturma sırasında şikayetten vazgeçilmesi. C. Halinde iptal kararı verilir. D. Şikayet hakkı kural olarak suçtan doğrudan doğruya zarar görene aittir. E. İştirak halinde işlenen suçlarda failden sadece birisi hakkında şikayet dilekçesi verilmiş olması halinde sadece o kişi hakkında kovuşturma yapılabilir. Şikayetin diğerlerine sirayeti mümkün değildir. Cevap D. Şikayet hakkı kural olarak suçtan doğrudan doğruya zarar görene aittir. 22. Cumhuriyet savcısı soruşturma sonucunda yeterli şüphe oluşturan delil elde edilmemesi halinde hangi kararı verir? A. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı. B. Dosyanın kaldırılması kararı. C. İptal kararı. D. Yargılamanın reddi kararı. E. Davanın reddi kararı. Cevap A. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı. 23. Menfaati ihlal edilen kurumun görüşünün alınması hangisiyle ilgilidir? A. İzin, B. Başvuru, C. İtiraz, D. Mütalaa, E. Şikayet. Cevap D. Mütalaa. 24. Aşağıdakilerden hangisi iddianamenin iadesini gerektiren nedenlerden değildir? A. Suçun ödemelik olması ve bu yola başvurulmaması. B. Soruşturmanın eksik gerçekleştirilmiş olması. C. Suçun uzaklaştırmaya tabi olması ve bu yola başvurulmaması. D. Delillerin iddianamede gösterilmemiş olması. E. Delillerin yeterli özenle korunmaması. Cevap E. Delillerin yeterli özenle korunmaması. 25. Yukarıdakilerden hangileri soruşturma evresine ait özelliklerdendir? 1. Aleniyet, 2. Yazılılık, 3. Dağınıklık. A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 2 ve 3. 6. ayrımın sonu, sayfa 540.